Ayrım 3.
Kadın adamı tokatladı. Dükkanları bile olsa bir kaktüs, perdenin arkasından da olsa karşı evlerden yansıyan ışık, çamura bulanmış olsa da yürünen toprak, yalnız olan kişiyi yalnızlar bulutuna götürür. Yalnızlar bulutu bir gemidir. Yol düzü her gün artar, gemi her gün büyütülür. Kambur da olsa, ayak bağı da olsa, pantolonunu toparlayamayan bir hamala yüklenen küfenin ağırlığında da olsa, bir çocuk bir kapıyı aralayabilir. Araladığı kapıdan giren rüzgar, sersemletse de serinletebilir, üşütse de diriltir. Umutlar, özlemler çocuk üzerinde de yeşerebilir. Ben de annemin bir dikenli kaktüsüydüm. Biz de binmiştik yalnızlar gemisini. Sonraları kürek çekerken hep düşündüm. Babalar ölünce karada evlerde otururlar da, babaların yokluğunda gemilere binilip açık denizlere mi çıkılır? Hiç görmediğimiz adalarda demir mi atılır? Dalgalarla fış fış kayıkçı mı oynanır? Yakamozlarla karşılıklı koru mu yapılır? Sonra yalnız babaları gördüm. Geminin öbür yarısında da onların oturduğunu. Tavşan yavrusu kadardım. Babam annemi boşadı. Kreşlerde çocuklara fasulye, mercimek taneleri dağıtılır. Çocukların birbirlerine verip aldıkları bakliyat taneleri paylaşma duygusunu geliştirecek ve onların ileride birer azman tüccara dönüşmesinin yolunu kesecek. Uluslararası kartellerin boyunduruğunda uysal, kabulkar, sessiz hizmetkarlar olmasını sağlayacaktır. Çocuklardan bakliyat tanelerinden kendi evlerini yapmaları, taneleri kendi odalarının renginde boyamaları istenir. Ben de taneleri kırmızı ve siyaha boyadım. Bizim evde kırmızı renk çoktu. Babamın annemin kafasına fırlattığı papucun topuğu, annemin kafasını yarmış, kanlanmıştı. Annem papucu geri fırlattığında papuç duvara çarpmış ve bütün ev sanki kırmızıya bulanmıştı. Bizim evde siyah da çoktu. Babam çoğu gece evde yoktu. Annemle korkardık. Birbirimize sarılıp fazla elektrik parası vermeyelim diye ışıkları söndürüp kulağımız tetikte yatardık. Kulağımız neye karşı tetikteydi? Elimizin kundaklanmasına mı? Kim tarafından? Parasızlık mı? Eziklik mi? Kimdi bu parasızlık ve evsizlik? Niye bizim evi kundaklasınlardı ki? Bizde ne para vardı ne ilaç. Zengin evlere niye gitmiyorlardı? Yoksa büyük beton evler daha mı çok ezerdi onları? Betonu kıramayınca ahşaba mı vurmalıydı? Kendi evleri ahşap değil miydi? Annem perdeleri hep sıkı sıkıya kapatırdı. Göğün mavisi bir fırsat yakalayıp bizim eve gelemiyor, elimizin siyahıyla arkadaşlık edemiyordu. Mart aylarında kediler ağlayarak da olsa, haykırarak da olsa eşlerini buluyorlardı. Renklerin Mart ayları, lohusalık günleri, kanama günleri gibi özel günleri yoktu ama bizim evde şu ışık geçirmez perdeler, kırmızı ile siyahı başka renk yokmuşçasına birbirlerine esir etmişlerdi. Boyama işi tamamlandıktan sonra çatısı, pencereleri, kapısı olmayan eğri bir ev yaptım. Babam gün olur masayı devirir, gün olur kapıları çarparak kırardı. Bütün duvarlar, yerler sarsılırdı. Bunca sarsıntıda ev dik duramazdı. Bizim evimiz eğrilmişti, çatımız uçmuştu. Kapalı perdelerden pencerelerimiz çürümüştü. Fasulyelerden, mercimeklerden yaptığım ev, düğün sergiye konmak evden bile sayılmazdı. Onca uğraştığım, yapımı bütün arkadaşlarımınkinden uzun süren evime kimse bakmadı. Sergide birincilik alan arkadaşımızın gerçek evini görmeye bütün sınıf sergiden sonra götürüldük. Arkadaşımızın evi kalaslarla örülmüştü, badanasızdı. Herkes onunla alay etti. Demek ki rengarenk, sağlam çatılı, büyük pencereli ev buydu. Arkadaşımız, ben bu fasulyelerden, mercimeklerden yaptığım ev gibi bir evimiz olsun istiyorum dedi ve ağlayarak kaçtı. Sonraları var olanı seven kişilerin az olduğunu düşündüm. Arkadaşım kendi tahta evini benimsemiyordu. Kalasların arasından giren hava onu üşütüyor, o da bütün kalasların arasını kapatabilecek kadar çok pencere, yağmur, kar sularını kafasına akıtmayan sağlam bir çatı ve kreşte önüne konulan sulu boyanın her rengini kullanabileceği rengarenk bir ev istiyordu. Herhalde öbür arkadaşları da onun hayal ettiği evi beğeniyorlardı ki, fasulyeden yaptığı evi sergide birinci seçmişler, gerçek eviyle alay etmişlerdi. O arkadaşıma hayranlık duydum. Büyüdükçe olması gerekeni yapmaya çalışan kişilere saygı duydum. Düzeni ilkokulda ense hizasında sıraya sokarak öğretiyorlardı. Ben sırayı bozardım hep, boyum uzundu. Geçtim arkaya, düzeldi sıra. İstiklal marşını ölüm ritminde söylüyordu öndekiler. İstiklal, istiklal diye bağırdım arkadan. Beni koro başkanı yaptılar. İlla ki bayrak taşıyacağım dedim, ciddiyetin eksik dediler. Bolazan çalmayı öğrendim ben de. Bugün bile dans eden yalnızca birkaç kişi çıksa da bolazanımı öttürüyorum bütün nefesimle. Büyürken kaç kez yuvarlanıp devrildim. Kimi bacağımdan, kimi kolumdan tutup kaldırdı. Kimileri öğretmenlerim, komşu teyzeler, mahalledeki ağabeyler, ablalardı. Savrula savrula kar topağına döndüm. Kar topağının beyazlığı göze yansır. Hava yumuşar, yağmur yağar, kar yumağı kararır, çamur yumağına dönüşür, çamur yumağına dönüşmemek için kardan adam olmaya çaba gösterdim. Çocuklar beni sevsin, kömür kovalarından iki kömür tanesi alıp gözlerimi yapsınlar, beni ısıtsınlar istedim. Büyükler beni sevsin, havuçlardan birini yemeyip burnumu yapsınlar istedim. Kardan adam olunca her yeni yılda hediyeler götürecektim onlara. Kardan adam oldum, hediyeler götürdüm onlara. Bir ikisi dışında hediyeme alan çıkmadı. Hediyelerin adı, yüreğim ağzımda, lafını sakınma, soluk üretelim, heyecan yaratalım, yalansız konuşalım, hesapsız yaşayalım ve bunun gibiydi. Kahramanlar. Kahramanlar kaybetmekten hiç korkmayanlardır. Kılıç kuşanmamıştı kahraman dostlar, kalkanları yoktu siper aldıkları. Çıplak bedenleriyle orta yerde duruyorlardı. Hücre evlerde saklanmıyorlardı. Kuşluk vakti bomba imal etmiyorlardı. Kuytu köşelerde kod adlı kalaşnikov satıcılarıyla buluşmuyorlardı. Sokak telefonlarını kullanmıyorlardı. Sakal bırakıp, bıyık uzatıp kılık değiştirmiyorlardı. Kara gözlükler hiç takmıyorlardı. Kahramanlar yalnızca konuşuyor, yazıyor, çalışıyorlardı. Yağmur kenti ıslattığında sokaklara çıkıyorlardı. Toprağa basıyor, derin soluklar alıyor, çamurdan heykeller yapıyorlardı. Renkler karaya çalındı diye kara cübbeler giymiyor, gökkuşağını yakalamak için apartmanların en üst katlarına taşınıyorlardı. Polis asker kordonundaki caddelere gece yarısı fırlayıp çıkıyorlardı. Onları izleyen gözler yalnızca çam kokularını içlerine çektiklerini görüyordu. Karartma günlerinde gaz lambası yakıyorlardı. Çekmecelerine sıra sıra mumlar diziyorlardı. Kahramanlar yılanların, mayınların tam ortasında duruyorlardı. Onların kaçacakları akarsu kenarında taş evleri yoktu. Onların kaçış yolları tutulmuştu. Onlar ya bombaların altında kalacak ya kentin tam ortasında genişleyerek büyüyeceklerdi. Adam kapısı tıklatılarak girilen odadan girdi. Tık tık sesli odaya sahip olmuştu sonunda. Bacaklarının üstünü uzatabileceği masaya oturdu. Karşısına direkt sekreterin çıkacağı telefonu elini dayadı. Bir sigara yaktı. Dumanını kendisini kutlamak için gönderilen çiçeklere savurdu. Telefon çaldı. Sekreteri bir arkadaşının aradığını söyledi. Toplantıdayım dedi, şoförünü çağırttı. Makam arabasının arkasına oturdu. Karısını evden aldı, kokteyle gitti. Birkaç dil bilen karısına kendisini temsil ettirdi. Dün geceye dönüp caddeye çıktıklarında direnişini sürecek afişleriyle karşılaştı. Duvarlara aşık olduğu kadınla yapıştırdığı afişlerden biriydi. Afişlere arkasını döndü, karısına baktı, sarıldı. Gençlik geride kaldı, geleceğimizi düşünmeliyiz dedi. Sigarasını yere attı, çiğnedi. İçkiyi de bırakıyorum dedi. Bir günde gençliğin uzağına düşüvermişti. Sekreter ve şoför gençliği terk etmesine yetmişti. Gençliği terk etmesi için ona ödenen fiyat sekreter ve şofördü. Gençliğin bitmesi eşittir, değiştirme mücadelesinin sona ermesi. Gençliğin bitmesi, direnişimiz sürecek pankartlarının yerine çevremizi koruyalım pankartları asmaktı. Direnişimiz sürecek pankartı taşıyan kadın kendisine arkasını dönen adama X Bey'den söz ediyor. James Bond çantası kendinden önce girdi kapıdan. Kendisiyle ilk karşılaşmamızdı. Merhaba arkadaşlarım dedi bize. Bize hemen de nasıl arkadaşları olarak mal etmişti kendisini. Hoş geldiniz X Bey dedik. X Bey bizim arkadaşımız olamazdı. Gelir gelmez çalıştığımız büyük odadan bizi çıkararak kendi yerleşti. X Bey'i birbirinden ayrılmaz vagonlar gibi izleyen X kare, X küp, X üzeri 4 beylerin gönderdiği çiçekler. Büyük odaya X Bey'in gelmesiyle eş zamanlı girdiler. X Bey en üzüldüğüm şey paket çiçeğidir. Solar gider. Onun için bana saksı çiçeği göndermelerini istedim çocuklardan dedi. Etiketlerini dikkatle incelediği saksılardan ve kendisinden başka kimseye yer yoktu odada. Biz 3 kişi tek masalı küçücük odaya taşındık. Telefonlar aralıksız çalıyordu. Bütün hatlardan X Bey aranıyordu. X Bey'i bizim başımıza atayan X üzeri 5 Bey'in eşiydi. X üzeri 5 Bey Türkiye'nin efendisiydi. efendisinin eşi de hanımefendi diye ün salmıştı. Bizim X Bey hanımefendisinin tazı koleksiyonunun temsilcisiydi. Her an emrimizdeyim sözü X Bey'in masasında altın yaldızlı çerçeveye alınmıştı. X kare, küp, 4-5 beyler kendisini her yerde bulabilmeliydiler. Hanımefendinin günü kava sıcaklığı hakkında bilgi ihtiyacı hızla sağlanmalıydı. Sonra hanımefendinin yakını bakanlar arayabilirdi onu. Bakanlar hava durumuna sürekli bakmak zorundaydılar. Önlemi elden bırakınca yeniden yakalamak güçtü. Borsa oyunundan farklı değildi ülke yönetimi. X Bey'in mutlu bir ev hayatı vardı. Karısı ilk çiçeği yollayandı büroya. Zarif karısı ayrıntıları hiç atlamazdı. Evlerindeki dantel örtülü sehpaları, minik minik biblolar süslerdi. X Bey karısıyla konuşurken yüksek yüksek kahkahalar atardı. Sevgilileriyle ise fısıldaşırdı. İkinci gün sevgililerinden birini değil, karısının tavsiye ettiği sekreteri aldı buraya. Sekreter şişko, gözlüklü, yumuşak sesliydi. Bizim her türlü halimizi X Bey'e sözlü, X Bey'in her talimatını bize yazılı iletiyordu. Kadın X Bey'den yazılı söz etti. Yazısını adama faksladı, bir dipnot düştü. Seni oturttukları yer X Bey'in yeri. Sen tazı koleksiyonlusu olmasan da yer aynı yer. X Bey afişleri yırtardı, sen arkanı döndün. Oturulan sandalye hep aynı yerde mi dönüyor, yoksa geçici bir baş dönmesi mi seninki? Kadın anlatıyor. Geçenlerde bulvardan arabayla geçiyordum. Fakülteden tanıdığım bir adamcık, yaya geçidinde karşıya geçmeyi bekliyor, herkesin önünde ve en önde. Elinde ilk maaşıyla aldığı ilk mal. James Bond çanta. Adamcık fakültede hiçbir dersi kaçırmazdı. Adamcığın sınav kağıdı, örnek kağıt diye bütün öğrenciler arasında gezdirilirdi. Ders kitaplarının bir kopyası olan bu kağıtlar, onu kitap sayfalarındaki bütün sözcükleri ard arda dizebilen harika papağanlardan biri yaptı. Yeni nesil bu papağanlar atalarından daha fazla sözcük biliyor. Kafes dışında da uçabiliyorlar. Harika papağan fakülteyi bitirir bitirmez bir sekişte ülkenin hal ve gidişatını belirleyen devletin dairesine kondu. Devletin dairesi ona hemen bir kafes odası açtı. Papağana yemini, suyunu verecek bir de sekreter kapatıldı. Papağancık da katılmıştı ülkenin hal ve gidişatını belirleyenlerin arasına. Papağanın da özel mözel hayatı vardı. Tüzel mi tüzel kişiliğinin yanında ceket çıkarılır, kravat gevşetilir, kollar sıvanırdı içkili lokantalarda. Aslında her görüşe açıktı papağan. Herkesi dinler, tevekkülle karşılar, onlarla gülerdi. Hele hele nasıl iş adamı olduklarını taklit edenlere tüyleri kabararak gülerdi. Niye elini başına bacağını vurarak, masalarda trompet çalarak, ayaklarınla masanın altında step dansı yaparak gülüyorsun papa? Sana açılan kafes, kapatılan sekreter, söylenecek sözlerin önceden belirlendiği saatler süren toplantılar. Hava değişikliği, sık yolculuklar çok mu komik? Senin annenin yıllarca doğrultamadığı kamburunu devletin dairesinin odacıları, çaycıları doğrulttu. Onlarla aynı hizada durmak ağrına gitti de bir çırpıda vurgun yemiş gibi doğrulttun kamburunu. Atalarından istesen de istemesen de farklı olamadın ki. Sekreterlerin öğlen yemeklerinde bir araya geldiklerinde senin için hep şöyle demelerini istedin. Hayatım aynı dede papağan. Bu nedenle az nakit ediyorsun sekreterinle dede papağan gibi. Ağır uçuyorsun bir odadan öbürüne. Ani baş çevirişlerinle kartalın bakışlarını konduruyorsun yapılan işlerin üzerine. O kafesten o bakışlar sorumlu. James Bond çantan devrildi papağan. Nasıl özenle yerleştirmiştin masanın altına, en köşeye, sil aman iyi temizle. İpek mendilin simsiyah oldu işte. Gömleğinin kolları kapkara. Neyse, yıkar ütüler annen. Bir tanecik papağanı var. Hicaz faslı, küreli hicazkar makamı şakıdığı her kapıda anlatılan, anasının gözünün nuru papağan. Aylarca incelemiştin James Bond çantaları. En komplike şifrelisini almıştın sonunda. Ne demişti satıcı? Amerikan malı abi. CIA ajanları bile bunu kullanıyor. Haklısın tabii. Devlet sırrı James Bond çantalarda saklanmalı. CIA ajanlarının kullandığı çantalarda. Daha güvenlisi var mı? Mükemmel vatandaş, eskinin aynı yeni nesil papağan. Devlet büyükleri ne kadar gururlansa azdır seninle. Yeni geçidinde durdum. Papoş beni görünce kanatlandı, arabanın içine konuverdi. Papoş'ta bir heyecan, bir heyecan. Yeni dönmüş askerden, kadın görmüş. Bu gece ölsem seni bırakmam diyor Papoş. Kim öldürecek seni Popoş diyorum. Popoş'un kafası yana düşüyor. Aman pek de mahzun bakıyor. Hani kartal gözler? Kandili de çıkardı karşımda. Yemek yemek şart oldu Popoş'la. Popoş fakültede köşe bucak. Koridor, yemekhane, dershane, çayhane, bahçe kaçardı bende. Bir görün olur seni benimle. Vazgeç benimle geçireceğin gece macerasından diyorum. Satmışım anasını diyor. Analar ne ucuza satılıyor. Altı üstü benimle yenecek yemeği. Papoş'un macerası benim gibi bir kimliksizle lokantaya gitmeyi göze almak. Çok cesursun James Bond çantalım diyorum. Alay etme diyor. Estağfurullah. CIA bandrolü bir dalga geçmek mi haddimiz ediyorum. Üzülüyorum sana. Hala hayalcisin. Ayakların yere basmıyor diyor. Haklısın Papoş. Devlet kafesine giremedi ayaklarım diyorum. Sen bu ülkenin vatandaşı değil misin diye pek sıkıştırıcı bir soru soruyor. Elhamdülillah Müslümanım diyorum. Hiç değilse Müslüman ülkelerin vatandaşı olabilme hakkının sahibin değil mi? CIA'nin el çantasında ulusumuzun sırlarını mı saklıyorsun diyorum. Hiç değişmeyeceksin. Kafan hep aynı diyor. Bize kafes açan bulunamadı Popoş diyorum. Sen kafeslerde oturamazsın ki ama bir gün sen de yorulacaksın. Sizden birçokları gibi sen de bir kafes arayacaksın kendine diyor. Popoş bu sözleriyle kadının ensesine konup beyincini gagaladığının farkında mı acaba? Biz saksağınız, turmayız Popoş diyorum. Avcılar silahlarını bize doğrulturlar. Doğaldır ki aramızda vurulanlar da çıkacaktır. Bombardımanın göbeğinde sen niye vuruldun diye hesap sorulur mu? Hedeflerine daha yaklaştılar diye hava sahası terk edilir mi diyorum. Gerçekleri ne zaman göreceksin diye soruyor Popoş. Gerçekler sence şimdiki güç dengesini kabul etmek değil mi? Hiçbir zaman papağan olmayacağım diyorum. O halde sana söz hakkı yok diyor Popoş. Söz hakkı senin değil mi Popoş diyorum. Evet. Bu gece benimle yemeğe çık diyor Popoş. Masaya getirilen mezelerin değişik varyasyonları üzerine bir fikir mütalasıdır başlıyor. Annesinin mezelerini anlatırken öğreneceği değişik tarifleri de annesine ileteceğini söylüyor. Sen hem çok beceriklisin hem de çok insancıl diyor Popoş. Kendisinin yemek teklifini geri çevirmediğim için olsa gerek. Seni sevebilir miyim diye soruyor. Teklifsiz adım atmıyorsun bakıyorum diyorum. Beni böyle yetiştirdiler. Anneme babama hep siz diye hitap ettim. Onlar benden yalnızca başarı beklediler. Karşılığında bana her şeyi sağlamaya çalıştılar. Onlara sormadan kıpırdayamadım. Şimdi bu bir alışkanlık diyor Popoş. Annen baban benim gibi bir kadını sevmenden hezimete uğrarlar diyorum. Savaşı göze alıyorum diyor. Savaşa gireceğin zaman iyi ayarlıyorsun doğrusu. Kafese ve James Bond çantaya sahip olduktan sonra diyorum. Sen de uzun ettin diyor Popoş. Kısa keselim öyleyse. Papağanları sevmeme hakkı tanıyor musunuz? Yoksa gönül meselelerinde de tahakkümünüz mü söz konusu diyorum. İstersen seni eve bırakabilirim diyor. Kahve içmeye seni buyur etmeyeceğine göre. Kahve teklifi getirmeyecek taksiciyle giderim ben eve diyorum. Sen bilirsin diyor. Rakısını fondipliyor. Kravatını düzeltiyor. Kalkalım diyor. Kadın önüne alıyor. İlerlemek ne mümkün. O bir masaya selam veriyor, kadın bir başka masaya. Kadının tablosunun kara renkleri. Aslında insanların kimliği belirlemez mi yapacağı işi? İşler insanların kimliklerine göre biçimlenmez mi? Bugün tam tersi, tam da tersi. İşler biçimlendiriyor kimlikleri. Hatırla, işte böyle biriydi Popoş zamanında, senin sesini kestiğin. Kadın adama sesleniyor. İstediğin zaman girip çıkabileceğin bir sokağım. Gördün beni, ben paralı geçiş yoluyum. Alıp başını salınamazsın bu yolda. Azgın boğaların boynuzlarını takmış deşeriyorsun beni. Yaraladın sinirlerimi, beynimi, yüreğimi. Arenada geçiyor ömrümüz, ne ilksin ne de son. Yağmurla yıkandım, kan kokuyor toprak, acı kokuyorum ben. Uzak, batık bir kentsin, içinde ucuz kadınlar. Kolay orgazmlar ve unutuşlar barındıran. İsterdim ki sesin sağır etsin kenti, isminle aşasın sınırları. Sen sokak başlarını mekan tuttun. Uzak, batık bir kentsin şimdi, ne diyeyim? Ben seni yarın unutacak ve hep hatırlayacak olanım. Sen kimi zaman deniz serinliğinde de olsa, vücudumu acıtarak yalayan rüzgar, artık dur, yeter bu elektrik şokları. Ben sevdim mi, alır başımı giderim. Seller akmış, boranlar patlamış, yangınlar çıkmış, yalan. Yalanlarla kesmeye kalkıyorlar yolları, eşkıyaları, havarileri hiç tanımadın mı? Sevmek dövüşte taraf olmaktır. Dövüşte yer alacağın tarafı belirlediysen, yani sevdiysen, geriye dönüp baktın mı kuşku duyulur sevginden. Kim güçlüyse onun yanında yer alırım diyorsan, sen provokasyonlara kanan, kaygıyla seven, başından yanlış seçilmiş adamsın demektir. Ana avrat küfretmeyi, yumruklaşmayı bilmeyen, seninle nasıl girilir kavgaya? Kaygıyla seven, en beklenmedik anda dayar kurşunu alnına. Yine de vazgeçmiyor, kadın adamı arıyor. Gecenin yarısıydı. Fırladım sokağa. Sesini aradım kimsesiz sokaklarda. Bir can kurtaran geliyordu, çığlık atan sireniyle. Sesin yakaladı beni beyazlar içinde. Beyazdı araba, beyazdı adamlar, beyazdı oda. Beyazdı yüzüm, beyazdı düşler, beyazdı sesin. Beyaz sesin gözleri göğsü yere eğik. Her an bir yük yüklenmesine alışkın omuzları, fırtınadan korkup deprem kuşağında duruyor ayakları. Hep taklit giysiler giyip bu giysilere sığmıyorum. Daralıyorum, boğuluyorum diyerek bağırıyor. Adam. Serinlemek mezarların gölgesinde kaçış mı, yenilgiyi kabul mü, teslim olmak mı? Sığınmak mezarların gölgesini. İnancı yitirmek mi, umudu kaybetmek mi? Hadi gidelim peki. Nereye? Nereye? Aldatmacasız bir yer var mı? Kandırılmayacağımız yeri buldun mu sen? Kadının can yoldaşım. Hala nasıl oluyor bilmem. Senin gün doğumu tazeliğinde kokun. Yazık ki akşamların bayatlığında yaşıyoruz. Günleri günler boyu büyütmek, biraz da bayat kokabilmek ülkemizde. Alıp başımızı yürüyebileceğimiz yollar tutulmuş. Eşkıya güçlü, donanımlı ve kendince belki de haklı. Bize geçit vermemek de haklı. Bizler onun düşmanıyız. Kaybedeceğimizi bile bile savaşmak ölmek değil mi? Sabahın aydınlığını taşıyan kadının, beni karanlıklarda bırakma. Kadın bir inatla ve ısrarla, çünkü başka türlüsü ihanet kendimize, ihanet. Her gün meyve veren ağaçlarız biz. Kokumuz ormanı tutacak iddiasıyla boy veren. Dallarımız bir oda tavanından fazla uzayınca budanan. Yapraklarımızın yeşili göz alınca böcek yerine konup ilaçlanan. Kuzuyla, sincapla birlikte doğduğumuz ormanda ne aslan ne de tilkiliğe soyunmadığımız için hıyık deyip oturuyorlardı üstümüze, arkadaşımız kırlangıçları mıhlıyorlar. El sıkarken, sırt sıvazlarken, fitil ateşlemesini hiç öğrenemez miydik biz? Öğrenseydik bizim de elimize fitil tutuşturacaklardı. Arkadaşımız kırlangıçları mıhlamak için. Bombardıman bir anda yok etmeyi sağlıyorsa, toplu kıyımın sorgusu suali bugün değilse bile yarın tarih önünde yapılacaksa, akıllı komutanlar sürekli ve hesap vermeyecekleri saldırıyı yeğlerler, ufak ufak fitillerler. Deneyimli komutanlar bizi yok etmeden önce yüzbaşı albay rütbeleri dağıtırlar. Rütbe son uyarı demektir. Ya sen de aslan tilki çömezi olacaksın ya da kırlangıçların arasında yoklara karışacaksın. Rütbeleri reddettik. Fare kapanı kurmayı öğreniyorum bu aralar. İri kıyımdı dev, parmakları sokağındaki her evin damına uzanırdı. Gözleri söndürürdü odaların ışıklarını. Kükremesiyle fısıldaşırdı sözler. Ezgi susardı duvarlara gömülüp. Kaynayan çay suyu yutardı fokurtusunu. Bebeğin beşiği sallanırken tıngır mıngır, taktuk eder alaşağı olurdu. Kulaklar derin rüzgarının hiddetine kesilir, duymazdı yıkımını ve yeni baştan yapımını yüreğin. Devler, hücrelere mikrop, damarları irin, yürüyorlar üzerimize. Kelebek sekişli, kocaman gözlü yavrular, izliyorlar gelişini devlerin. Devler, yavruların doğduğu evler kuruldu kurulalı tutuyorlar yolları, haçlıkları atıyorlar cebe. Yavrular çekirdek parası peşinde, ninelerinin eteklerinde, dedelerinin ağrılı dizlerinde, nargileden çıkan duman çemberinde dinlemişler dev masallarını. Elde misket, sek sek fırlamışlar sokağa. Sek sek taşı mermer, mermer dağdan çıkar, gelir fabrikaya serilir avluya, yavru alır, işler, sek sek yapar, sekseğini dev kapar. Yavrular düşer devlerin peşine.